Ayrım 13, sayfa 88, bölüm 18. Paris'te Bercy'den çıkarak kent merkezinden uzaklaştım. Ardından Porte de la Chapelle'i geçtikten sonra A1 otoyoluna çıktım. 1 kilometre sonra aşağıdaki banliyönün parıldayan ışıklarını gördüm. Sabahın 3'üydü. 4 şeritli yolda tek bir araba bile yoktu. Saint-Denis merkez stant yazan levhayı geçtim ve Saint-Denis Üniversitesi'nin Parvet çıkışı bağlantı yoluna saptım. Tam o esnada Atlantis'in loş ışıkları içinde gördüğüm solgun yüz dikiz aynamdaydı ve ben öyle sandım. Veya ben öyle sandım. Direksiyonu aniden kırınca kontrolü sağlayana dek araba hafifçe savruldu. Yavaşladım ve dikiz aynama baktım. Kimse yoktu. Hatta arkamda araba bile yoktu. Otoyol köprüsünün altından geçtim ve sola saptım. Evler, siteler yerlerini hızlı antrepoların ve fabrikaların yüksek duvarlarına bırakmaya başlamıştı. Leroy Merlin, Gaz de France. Sağa sonra yeniden sağa döndüm. Dar bir sokak, ölgün ışıklar, kapı önlerinde toplaşmış insanlar. Farlarımı söndürdüm ve çukurlarla dolu yolda sağ sızarak ilerledim. Sıvası dökülmüş duvarlar, üzerleri tahtalarla örtülmüş çukurlar, dingilleri üzerinde kalmış hurda arabalar, parkometresiz kaldırımlar, yoksul bir mahalle ve gerçek. İlk insan grubunu geçtim. Hepsi siyahtı. Binaların üzerinde otoyolun gölgesi tehditkar bir kol gibi uzanıyordu. Hava yağmur yüklüydü. Dikkat çekmeden arabamı park ettim ve yine dikkat çekmeden yürümeye başladım. Siyah bir ülkenin kalbinde yürüdüğümü hissediyordum. %100 Afrikalı ve Fransız yasalarına karşı %100 bağışıklık kazanmış. Gece kuşlarının arasından süzüldüm. Petin bakkalının demir kepengini geride bıraktım. Sonra binanın içine girdim. Etrafı tanıyordum. Hiçbir tereddüt yaşamadım. Uğultuların ve kahkahaların yükseldiği bir avluya çıktım. Soldaki sekinin üzerinde duran kapı görevlisi beni tanıdı ve geçmeme müsaade etti. Zaman kaybetmediğim ve konuşarak nefes tüketmediğim için adama 20 avro verdim. Koridora girdim ve bakkalın deniz kabuklularından yapılmış bir perdeyle kapatılmış arka kısmına ulaştım. Bu küçük Afrika dükkanı Paris'in en donanımlı yerlerinden biriydi. Manyoka, Hint darısı, maymun ve antilop eti. Ayrıca büyü yapmakta kullanılan etkisi garantili bitkiler de satılıyordu. Pet ek bir bölmede bir maki açmıştı. Ellerin omoyla yıkandığı, havalandırmaların doğal olduğu kaçak bir restoran. Dükkanın içinden geçtim. Siyahlar Flek, bir Afrika birası olan Flek, kasalarının ve muz sevenklerinin üzerine oturmuş sohbet ediyorlardı. Sonra tıka basa doğru restoranın içinden kendime doğrulukla bir yol açtım. Bana yöneltilen bakışlardan pek hoş karşılanmadığımı anladım. Uzun süre önce turistik bölgelerin dışına çıkmıştım. Bir merdivene ulaştım. Müzik aşağıdan geliyor, döşemeyi titretiyordu. Müziği duyarak ve yukarı yükselen baş döndürücü sıcak dalgasını hissederek aşağı doğru yöneldim. Kafesler içine gömülmüş lambalar basamakları aydınlatıyordu. Ayrıca eşofmanlı bir gardiyan yolumu kesti. Sürme rayının üzerinde monte edilmiş demir bir kapı önünde duruyordu. Rozetimi gösterdim. Adam istemeye istemeye kapıyı açtı ve gerçekten olağanüstü bir manzara ile karşılaştım. Yer yer ışık hüzmelerinin loşluğu deldiği heyecan uyandırıcı, boyutları küçültülmüş bir gece kulübü. Işıltılı yıldızların tutturulmuş olduğu duvarlar maviye ve açık mora boyanmıştı. Kolonlar bir hafifleyip bir ağırlaşıyormuş gibi gözüken tavandan sarkıyordu. Gözlerimi kısarak baktım ve etrafa balık ağları gerilmiş olduğunu gördüm. Paris'in dışında yüzlerce metre aşağıda bar denizci bir barıydı. Kareli örtülerin serili olduğu masaların üzerlerinde gemici fenerleri vardı. En azından bunu anladığımı sanıyordum çünkü mekan balık ağlarının altında dans eden, dalgalanan bir insan seviyle kaplıydı. Alacalı bulacalı parlak fistanlar giymiş kara kapalıları balık avlarken düşündüm. Claude'u bulmak için sürünün arasına daldım. Dipte pembe ve yeşil ışık hüzmeleriyle yol yol oluşmuş bir sahnede bir müzik grubu ileri geri sağa sola sallanarak takınaklı bir şekilde sürekli aynı akorları basıyordu. Neşeli, ilkel ve saf, gerçek Afrika müziği. Bir anlık bir ışık geçişi sırasında bir gitaristin başını sanki bir eksenin üzerindeymiş gibi çevirdiğini fark ettim. Yanındaki bir başka siyah, sırt üstü bir konumda saksafonunu çalıyordu. Bu kulüpte ne Harbi müziği ne de Antiller zoku çalıyordu. Buradaki müzik duyguları alt üst ediyor, bağırsakları titretiyor ve bir vudu büyüsü gibi insanı etkiliyordu. Birbirine sımsıkı sarılmış çiftler ustalık dolu bir yavaşlıkla dans ediyorlardı. Ter içinde kalarak biraz daha ilerledim. Kendimi yoğun bir sıvıyla doldurmuş bir havuzda gibi hissediyordum. İlerlerken bana aşina yüzler gördüm. Başka taraflarda boşuna aradığım yüzler. Femi Kuleti'nin menajeri, Belçika Kongosu Başbakanı'nın oğlu, diplomatlar, futbolcular, radyo dj'leri, herkes burada toplanmıştı. Etnik ve uyruk ayrımından azade. Sonunda kuleti gördüm. Dip taraftaki bir masada birkaç şerifle birlikte oturuyordu. Ona doğru ilerledikçe muhbirimin anlamsız suratı biraz daha belirgin hale geliyordu. Bütün yüzünü kaplayan yayvan bir burun, alnını kırış kırış gösteren çatık kaşlar ve sürekli olarak ben masumum diye bağıran şaşkın gözler. Elini kaldırdı. Mert, Tubap, dostum gel bizimle otur. Masadaki diğer tipleri başımla selamlayarak oturdum. Onlar da beni sevgi gösterilerinde bulunmadan selamladılar. Hepsi polisin kokusunu almışlardı. Bir barış göstergesi olarak paltosumla eteklerini silahımın üzerine topladım. Bir kadeh içer misin? Gözlerimi masadakilerden ayırmadan içki teklifini kabul ettim. Esrarlı bir sigara döndürülüyor, dumanı mavimsi flamanlar halinde başların üzerinde dans ediyordu. Elime bir skoş tutturuldu. Mamadou fıkrasını biliyor musun? Cevabımı beklemeden bana doğru eğildi ve devam etti. Genç beyaz bir kız evlenecekmiş. Babasının nişanlısını tanıştırmış. Mamadou 1,90 boyunda bir siyah. Babası bozulmuş. Nişanlıyı sorguya çekmiş. İşini, eğitimini, gelirini sormuş. Bizim siyah dört dörtlükmüş. Baba durumu çok bozulmuş. Son bir şey daha söylemek zorunda hissetmiş kendini. Kızımın yatakta mutlu olmasını istiyorum. Onun en az 30 santimetre şeyi olan bir erkeğe vereceğim. Siyah gülümseyerek cevap vermiş. Sorun değil patron. Mamadou seviyor. O zaman Mamadou kesecek. Claudie esrarlı sigarayı yanından geçirirken bir kahkaha patlattı. Gülümser gibi yaptım ve viskimden koca bir yudum aldım. Bu fıkrayı en iyi olasılıkla onlarca kez duymuştum. Bir sevinç gösterisi olarak Claudie sırtıma vurdu. Sonra cep telefonunu açtı. Ekranın ışığı üzerine yansıdı. Gözlerinin beyazını renklendirdi. Kapağı kapattı ve sordu. Seni hangi rüzgar buraya attı Tubap? Larfo. Claudie'nin yüzündeki gülümseme buharlaştı. Şef, gecemizi berbat etme. Kabiliyeli öldürüldüğünde yalnız değildi. Kızı arıyorum. Kılıcı cevap vermedi. Yeniden cep telefonunu kapağını açtı. Gelen bir SMS'i okurmuş gibi yaptı. Hiç kuşku yok bir müşterisiydi. Telefon ekranının ışığı yüzüne vuruyordu ve her yerde ter damlası olarak aydınlanıyordu. Ama tedirgin yüz hattında herhangi bir ifade yoktu. Gelen çağrı önemli miydi değil miydi tahmin etmenin imkanı yoktu. Telefonu kapattı. Kız nerede? Diye sordum. Bağdağımı boşalttıktan sonra. Fahişe nerede? Bir şey bilmiyorum Tubat. Yemin ederim. Bu hikayeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ona kadını bulan sen değil misin? Bu tür konular beni ilgilendirmiyor. Hem soruyor hem de boktan bir şeye karşılaşmaktan çekiniyordum. Ne çok tür kadından seni ilgilendiriyor? Küçük kızlar. Larfa için 14 yaşını geçmiş bir kız yaşlı bir kadın demekti. Biraz olsun rahatlamıştım. Bana hayvanlardan veya çay kaşığı yerine boktan söz edeceğinden korkuyordum. Ama bu da kötü bir haberdi. Başka bir dünyayı işaret ediyordu. İngilizce konuşulanları. Sadece bu bölgelerden reşit olmayan fahişeler çıkıyordu. Liberya gibi savaşta olan veya Nijer gibi aşırı nüfuslu ülkelerde birkaç kuruş kazanmak için her şey mübahtı. Tamamen kapalı olan bu çevreyi iyi bilmiyordum. Burada fahişeler kendi yağlarıyla kavruluyorlar ve genellikle de tek kelime Fransızca hatta İngilizce bile bilmiyorlardı. Ona bu kızları kim temin ediyordu? Bağlantılarını bilmiyorum. Bağdağımı avucumun içine döndürürken diğer siyahları inceliyordum. Paltosumun etekleri açılmış, 9 mm'lik silahımın kabzası ortaya çıkmıştı. Esrarlı sigara hala elden ele dolanıyordu. Sevgili Claudie, gerçekten geceni berbat edeceğimi hissediyorum. Herif iri damlalar halinde terlemeye başlamıştı. Sahne ışıkları yüzünde renk renk kareleniyordu. Bileğimi tuttu. Git Foxy'yi gör, sana bir tüyo verebilir. Afrika fahişelerinin bir özelliği vardı. Pezevenkler erkek değil, kadındı. Mamalar. Genellikle kademe atlamış eski fahişeler. Apartmanlarından pek dışarı çıkmayan. Genellikle yüzlerine ait oldukları etnik kökenliği gösteren desenler bulunan sert ve acımasız kadınlar. Foxy'ye bir veya iki kere karşılaşmıştım. Ganalıydı. Paris'in en güçlü kadın muhabbet tellalıydı. Şimdi nerede oturuyor? Mirna Sokağı 56 numara A merdivenin 3. kat. Ayağa kalkarken Claude beni durdurdu. Kendine dikkat et. Foxy bir büyücüdür. Bir ruh yiyici. Gerçekten tehlikeli. Afrikalı kadın muhabbet tellalları kızlarını şiddet yoluyla değil büyüyle ellerinde tutuyorlardı. Bir itaatsizlik durumunda kızların memleketlerindeki ailelerine büyü yapmakla veya onları ülkelerine geri yollamakla tehdit ediyorlardı. Mamaların ellerinde daima kızlara ait tırnak parçaları, pübik kılları, Kirli çamaşırlar oluyordu. Kızlar için bu tehdit fiziksel şiddetten çok daha ürkütücüydü. Bir anda gözlerimin kenarı kırmızı, buruşuk görünümlü Afrika masklarını düşündüm. Otun kokusu, müzik ve sıcak gitgide daha fazla beynime nüfuz ediyordu. Saksafonun keskin sesi, kana susamış hutuların ıslıkları arasında kaldırımlara, asfaltlara inen palaların çıkardığı seslere benzemeye başlamıştı. Dans ederken geri gelen insanlar bana çarpıp masaya doğru iteklediklerinde ben de dengemi kaybetmek üzereydim. Claudia elinde esrarlı sigarasıyla öfkeyle bağırdı. Bok herifler! Padişimin kolu alkolle ıslanmıştı. Çarpmanın etkisiyle piste doğru döndüm. Tavandaki ağlardan bir yılan düşmüş gibi kadınlar ve erkekler kenarlara kaçıştı. Ayak parmaklarımın ucunda yükseldim ve ta orada yerde yatan siyah adamı gördüm. Çırpınarak titriyordu. Gözleri berelenmişti. Dudaklarında sal yeri köpük vardı. Acil müdahale edilmesi gerektiği halde kimse yaklaşamıyordu. Müzik devam ediyordu. Pisttekiler yerde trans haline geçmiş tiple ilgilenmemeye çalışarak yeniden kıvırmaya başladılar. Diğerleri de el çırpıp davulun rütbine tempo tutarken sanki pistin ortasında çırpınan adamın içindeki kötü ruhu kovmak istiyorlardı. Adamın ilk yardımda bulunmak için desteklerimle kendime yol açmaya çalışırken Kledi beni durdurdu. Boş ver Tübap, birazdan sakinleşir. Bir Gabonlu, bu herif nerede nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Paris'te yaşayan Gabonlular, Gabonlular özellikle sakin küçük bir topluluktu. Ömer Bongo'nun ülkesi petrol zenginiydi ve burada yaşayanlar da fazla göze batmayan temiz üniversite öğrencileriydi. Kongolularla veya fil dişi sahili vatandaşlarıyla aralarında hiçbir benzerlik yoktu. Yerel bir madde almış onlara Hasbizamazingo, uyuşturucu mu? Kledi güldü. Yarı aralık gözleri tamamen esrimişti. Yerdeki adam çoktan halüsinasyonlara dalmış bir ağaç gövdesi gibi kas katı kesilmişti. Yorum yapma ihtiyacı hissettim. Bayağı etkili olmalı. Kledi başını arkaya atarak güldü. Biz siyahlar kafa bulmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bölüm 19. Mirna Sokağı sabah 5. Belediye işçileri kaldırımları tazyikli suyla temizlerken bir polis arabası ağır ağır devreye geziyordu. Kapı sundurmalarının altında birkaç fahişe evlerine dönmek için günün ışımasını beklerken gölgelerle sevişiyordu. Paris'in Afrika Mahallesi'nin en sakat bölgesindeydim. Boşu boşuna Gote'de Doğu sokağındaki bir karakol kurmuşlar. Babe bulvarında bir Virgin mağazası açmışlar. Binaların çoğunu yenilemişlerdi. Mina sokağı hala tehlikeli ve boktan bir yerdi. Eski tehditkar ve berbat havasında korumaktaydı. 56 numaranın önüne geldiğimde geleneksel anahtarımla şu postacıların kullandıklarından dış kapının kilidini açtım. Kırık dökük posta kutuları, sıvalara dökülmüş binalar, duvar yazıları, işgal edilmiş bir bloktan çok terk edilmiş bir bloğa, kaderine bırakılmış bir gayrimenkule benziyordu. A harfini buldum ve içeri daldım. Moloz yığınlarıyla dolu her kat döşemeleri sökülmüş bir koridora açılıyordu. Üçüncü katta tavandan sarkan elektrik kablolarının altından geçtim. Koku da dahil olmak üzere her şey uykuda gibiydi. Dev gibi bir siyah sandalyesinde uyukluyordu. Açıl susam açıl demek yerine bir kez daha kimliğimi çıkardım. Sanki mesajın bir bölümünü kaçırmış gibi kaşlarını çattı. Foxy diye mırıldandım. Adam ofis kapısı yerine geçen sefil bir örtüyü açmak için toparlandı ve mağaradan farksız olan bu mekanda bana yol göstermek için önüme düştü. Sağlı sollu odaların tümü bu koridora açılıyordu. Bir yatakhane solda bir diğeri sağdaydı. Yatakların üzerinde sıkı giyinmiş Amazonlar uyuyordu. Odalar arasında gerilmiş iplere kuruması için çamaşırlar asılıydı. Burada diğer yerlerin tersine bir tuhaf koku vardı. Baharatla, terle ve tozla karışan ezilmiş kuru yaprak kokusu. Bu tropiklere özgü kavrulmuş darı, odun kömürü ve çürümüş meyve kokusunu andırıyordu. Bir başka kapı çerçevesi, bir başka perde. Herif pervaza vurmak için hamle yaptı. Onu durdurdum. It's okay. O tepki verene dek ben çoktan örtünün altından geçmiştim bile. Gecenin halüsinasyonu hala devam ediyordu. Duvarlar bir zebra post gibi gümüş yollu siyah bir kumaşla kaplıydı. Parkenin üzerinden mumlar, yağ kandilleri ve tütsü çubukları yanıyordu. Duvar boyunca yerleştirilmiş, boyanmış küçük sandıkların üzerlerinde geleneksel eşyalar vardı. At kılından sineklik, tüyden yelpazeler, adak heykelcikleri, masklar. Her yerde sıra sıra ağızları mantar tıpalarla veya yapışkan bantlarla kapatılmış küçük şişeler, kavanozlar. Kola şişeleri diziliydi. Paravanlar, tavandan asılı halılar, odayı bölmeleri ayırıyor ve bir pazar yerini andıran mekanda titrek gölgeler oluşturuyordu. Hamed, it's good to see you again. Ben de ellerine az rastlanır, kalın bir sesi vardı. Foxy'nin beni hatırlaması beni şaşırtmış ve hoşuma gitmişti. Ardında durduğu panonun diğer tarafına geçtim. Yanında kendisinden başka iki büyücü daha vardı. Solundaki parlak suratlı bir Sphinx görüntüsüne bürünmüş, altın renkli saçlarını tepesinde toplamış uzun boylu bir kadındı. Sağındaki ise kapkara derili toz toparlak biriydi. Yavan gülümsemesi ayrık dişlerini ortaya çıkarıyordu. Şanslı insan dişleri. Her üçü de yere bağdaş kurmuşlardı. Yaklaştım. Foxy bir opera perdesini andıran lal rengi bir bobo giymişti. Yüzünde etnik kökenini belirten sembolik desenler vardı. Boynuna yine aynı renkte bir fular bağlamıştı. Onu görünce aklıma bazı farmakologların bir teorisi geldi. Bu teoriye göre organizma değişikliğe uğratılabilirdi. Çeşitli maddeleri yuta yuta büyücüler gerek nefesleriyle gerekse cilt gözeneklerinden zehir, sandrı, uyarıcı maddeler yayabilirlerdi. İngilizce konuşmaya devam ettim. Seni rahatsız etmiyorum ya güzelim. Toplantıda mısın? Hani ben seni neyin buraya getirdiğini biliyorum. Uyuşuk bir sesle döküntü bir İngilizce konuşuyordu. Göz kapakları yarı kapalıydı. Ürkütücü derecede zayıf elleriyle ahşap bir çanakta tokmakta toz gibi bir şey dövüyordu. Sanki ellerinin etleri yanmış geriye sadece kemik kalmıştı. Gri renkli bir dalı yaktı. Bu kızlarım için geceyi arındırıyorum. Kötülüklerle dolu geceyi, kirlenmiş geceyi. Hata kimde acaba? Borçlarını ödemeleri lazım Match. Bunu çok iyi biliyorsun. Büyük borçlar. Yanmakta olan dalı parkelerin arasındaki açıklığa sıkıştırdı. Hala Hristiyan mısın? Gırtlağım kurumuştu. Alkolden, sigaradan ve şimdi bu çirkef kuyusunun atmosferinden. Kravatımı gevşettim. Daima. Birbirimizi anlarız. Sen de ben. Hayır, ikimiz aynı yakada değiliz. Foxy derin bir iç çekti. Diğer ikisi de onu taklit etti. Hep aynı çelişkiler. Şanslı dişler organik bir İngilizce ile konuştu. İman sahibi dua eder. Büyücü istediği biçimi verir. Sphinx suratlı benzer bir İngilizce ile ekledi. Hristiyan iyiyi kutlu sayar, yüceltir, büyücüyü kötü. Foxy kırmızı renkli bir leğeni tuttu. İçinde ürkütücü bir şey yüzüyordu. Bir maymun veya bir cenin. Hani iyi, kötü, dua, kontrol her şey daha sonra gelir. Neden sonra? Güçten. Tek önemli şey güçtür, iktidardır. Şimdi elinde bir tür skalpel vardı. Tek bir darbede yaratığın kafasını kesip leğenin dibine attı. Ardından dilediğini yap. Bu kişisel bir olay. Bir Hristiyan için en önemli şey ahiret mutluluğudur. Foxy bir kahkaha patlattı. Sana tapıyorum. Ne istiyorsun? Bir kızı mı arıyorsun? Masinler cinayetini araştırıyorum. Üç büyücü hep bir ağızdan yineledi. Bir cinayeti soruşturuyor. Foxy kopan kafayı ahşap çanağa koydu ve yeniden tokmakla dövmeye başladı. Bana önce bu cinayetlerle neden ilgilendiğini söyle. Soruşturmayı senin bölüm yürütmüyor. Foxy'nin kehanet yeteneği yoktu. Sadece Louis Blanc adli polisinde, ahlak masasında hatta narkotikte bir muhbiri vardı. Bu soruşturmayı yürüten bir arkadaşımdı. Çok yakın bir arkadaş. Öldü mü? İntihara teşebbüs etti. Ama yaşıyor, komada. Yüzünü buruşturdu. Çok kötü, iki kere kötü. İntihar ve koma. Arkadaşın iki dünya arasında geziniyor. Mafa ve Arun. Foxy, Voodoo kültürünün beşiği olan Beniz Körfezi'ndeki en büyük kavramı olan Yorubalardandı. Bu kültürü incelemiştim. Mafa, kaide demekti ve görünür dünyayı temsil ediyordu. Arun ise tanrılara ait üst dünyaydı. Şansımı denedim. Onun Moli'de gezindiğini mi söylüyorsun? Moli, iki dünya arasındaki köprü, ruhların hızlı hareket ettiği bir geçit, büyülü bir bölgeydi. Büyücü gülümsedi. Hani seninle konuşmak gerçekten bir zevk. Arkadaşın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama ruhu tehlikede. O ne ölü ne yaşıyor. Ruhu geziniyor. Bu ruhunu ondan çalmak için en uygun an. Sevgilim, bana hala cevap vermedin. Bu soruşturma neden seni ilgilendiriyor? Arkadaşımın intihar sebebini anlamak istiyorum. Larfol'e ne ilgisi var? Bu cinayeti soruşturuyordu. Bunun belki de arkadaşımın intiharında bir rolü vardır. O da mı Hristiyandı? Benim gibi birlikte büyüdük, birlikte dua ettik. Peki neden benim bu hikaye hakkında bir şey bildiğimi düşünüyorsun? Larfo siyah kadınları seviyordu. Bir kahkaha patlattı, ona diğer ikisi de katıldı. Ne var bunda? Ona kızları sen yolluyordun. Kaşlarını çattı. Bunu sana kim söyledi? Claudie mi? Bunun önemi yok. Larfo'ya kızlar yolladığım için onun ölümü hakkında bir şeyler bildiğimi mi düşünüyorsun? Larfo 8 Eylül'de öldürüldü. Bir cumartesi günü. Larfo'nun bazı alışkanlıkları vardı. Her cumartesi Oni'deki evine bir kız çağırıyordu. Senin kızlardan birini. Gece yarısı civarında öldürülmüş. Yalnız değildi, buna eminim. Ama kimse ikinci bir cesetten söz etmiyor. Demek ki ya kız kaçmayı başardı veya bana göre bir şeyler biliyor. Bir müddet sustum. Gırttan bir bacadan daha kuruydu.